Bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesi'nce seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Daisy sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin yararlanması dışında kullanımı yasaktır.
Hacı Murat, Tolstoy, 1. Kaset 1. Yüz, Oda Yayınları 1. Basım Nisan 2002, Türkçe'ye çeviren Selin Ceyhan, Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir, okuyan Müberra 56oğlu. Bir toprak ağasının oğlu olan Tolstoy, 1828-1920, rahat bir hayat sürmesine yetecek bütün olanaklara sahip olduğu halde, tedirgin kişiliği onu her türlü yaşantıya çelişmeye sürüklemiştir. Üniversite eğitimini yarım bırakıp Kafkas Kazaklarına asker olarak katılmış, hayatın, ölümün anlamına ilişkin derin kaygılar yaşamıştır. Savaş ve Barış, Anna Karenina gibi eserlere de imza atan Tolstoy, bir Kafkas öyküsü olan Hacı Murat adlı eserinde yazınsal ustalığın, doğalcılığın zirvelerine taşır okurunu. Engin Rus coğrafyasından renkler barındıran Hacı Murat'ı seveceksiniz. Tarlalardan eve dönüyordum. Yazın tam ortasındaydık. Çayırlar biçilmişti, hasat başlangıcıydı. Her yer çeşit çeşit mevsim çiçekleriyle doluydu. Kırmızı, beyaz, pembe renkli, kokulu, top top yonca çiçekleri, parlak, sarı, baharat kokulu, seviyor sevmiyor çiçekleri, yerlerde süzülen renkli bezelyeler, sarı kırmızı, pembe, mor, yan yana duran gelincikler, açık pembe renkli tüyleriyle hafif kokular salan sınır otları. Yeniyken güneşte parlak mavi, olgunlaşınca akşamları mavi ve giderek allaşan peygamber çiçekleri, badem kokulu, koparılır koparılmaz solan nazlı yaban ketenleri. Hepsinden koca bir demet yapmış eve gidiyordum. Birdenbire yol kenarındaki hendekte al renkli tam açmış bir deve dikeni gördüm. Bizde bu çiçeklere tatar denir. Ot biçerken bunları koparmamaya dikkat ederler. Kazayla koparılmış olsa bile orakçılar ellerine batmasın diye hemen otların içinden çekip atarlar. Aklıma bu deve dikenini koparıp elimdeki demetin tam ortasına iliştirmek geldi. Hemen hendeğe indim. Çiçeğin göbeğinde miskince uyuklayan tüylü bir yaban arısını kovduktan sonra kopartmak için çabalamaya koyuldum. Çok zor bir işti bu. Elime mendil sarmama rağmen dikenleri batıyordu. Çiçeğin sapı o kadar sert ve sağlamdı ki belki 5 dakika tek tek lifleri koparmak için didindim. Sonunda çiçeği koparttığımda ise sapı tel teldi ve biraz önceki körpelik ve güzelliğinin izi bile yoktu. Ayrıca o zarif kır çiçeklerinin arasında da çok kaba ve çirkin bir görünüşü vardı. Kendi yerindeyken benzersiz güzellikte olan bu çiçeği böyle anlamsızca kopardığıma da üzüldüm. Kopartırken harcadığım gücü düşünerek, ''Ne yaman bir yaşama gücü bu?'' diye geçirdim içimden. Evin yolu yeni sürülmüş kıraç tarladan geçiyordu. Tozlu kara toprak yoldan rastgele yürüyordum. Şu sürülü tarla toprak ağlarının birinindi. Çok genişti. Öyle ki yolun iki kenarında ta ötede görünen dağa kadar hiçbir şey görünmüyordu. Düzgünce sürülmüş ve ekilmemiş simsiyah bir toprak yalnızca. Toprak iyi sürülmüştü. Bütün tarla boyunca tek bir bitki, bir kuru ot bile yoktu. Her taraf simsiyahtı. İnsanoğlu ne zararlı bir yaratık. Hayatını sürdürmek için diğer canlıları hiç umursadığı yok diye düşünüyor. Bir yandan da elimde olmadan bu kapkara ölü toprakta canlı bir şey arıyordum. O sırada yolun sağında bir yeşillik çekti dikkatimi. Oraya yaklaşınca demin yok yere koparıp attığım tatarın bir eşini gördüm. Bu tatar 3 çatallıydı. Çatallarından biri kopmuştu. Sapın kalan bölümü kesik bir el gibi sarkıyordu. Diğer ikisinde ise birer çiçek vardı. Önceleri kırmızı olan çiçekler şimdi yağlı kara toprağa bulaştığı için kapkaraydı. Sapın biri kırılmış, çiçeğin yarısı çamura batmış ve aşağı sarkmıştı. Ama yine de dimdik duruyordu. Anlaşılan üstlerinden bir araba geçmişti ve sonra tekrar ayaklanmıştı. İlk duruşu bunu belli ediyordu. Yine de epey hırpalanmış, gövdesinin bir tarafı kopuk, kolu kesik, gözü şişirilmiş bir insana benziyordu. Etrafındaki kardeşlerini yok eden insanlara teslim olmuyor gibi bir hali vardı. Ne yenilmez bir hayat çabası diye düşündüm. İnsanoğlu her şeyi yenmiş, milyonlarca ot sapını yok etmiş. Bu hala direniyor. Birdenbire aklıma çok önceleri Kafkasya'da geçen, bir kısmını bildiğim, bir kısmını görenlerden duyduğum, bir kısmını ise düşlediğim bir öyküyü hatırladım. aklımda ve hayalimde kaldığına göre şöyleydi. 1. 1851 yılı sonuydu. Soğuk bir Kasım akşamı Hacı Murat, tezek dumanlarıyla kaplanmış bir Çeçen avulu. Avul, Kafkasya köyü. Na yaklaşıyordu. Bu avulun Rus topraklarına uzaklığı 1 kilometreden azıcık fazlaydı. Müezzinin sesi yeni duyulmaz olmuştu. Tezek kokusu sinmiş, temiz dağ havasında bal petekleri gibi birbirine yapışık evlerin avlularından yayılan inek böğürmeleri ve koyun melemeleri duyuluyor, erkekli kadınlı, çocuklu bir kalabalığın bağrışmaları geliyordu. Hacı Murat kahramanlıklarıyla tanınmış Yamil'in naibiydi. Naib, baş yardımcı. Daima kendi sancağıyla ve cigitleriyle. Cigit, yiğit, dört nala giden, at üstünde çeşitli gösteriler yapanlara verilen at. Dolaşırdı. Bu defa başında başlığı, altından tüfeğinin ucu görünen kepeğini giymişti. Olabildiğince az ilgi çekmek isteyerek yanında tek kişiyle gelmişti buraya. Hacı Murat, keskin gözlerinin olanca dikkatiyle etrafı inceliyor, ilerlerken rastladığı köylüleri yokluyordu. Avulun ortasına gelince sola saptı ve dar bir çıkmaz sokağa girdi. Çıkmazın bir yanı bir tepeciğe yaslanmıştı. Yamaçtaki ikinci toprak evin önünde durdu ve etrafı gözden geçirdi. Evin önündeki sundurmada kimseler görünmüyordu. Yeni sıvanmış kilden bacanın arkasında üstünde gocukla biri yatıyordu. Hacı Murat çatıda yatan adama kırbacıyla dokunup dilini şaklattı. Gocuğun altından takkeli üstünde kullanıla parlamış yırtık beşmetiyle, beşmet, Kafkasyalılarla Tatarların giydiği içi astarlı dize kadar inen bir tür hırka. Bir yaşlıcık çıktı. Gözleri kirpiksizdi. Kıpkırmızı ve çapaklıydı. Gözlerini açabilmek için sürekli kırpıştırıp duruyordu. Hacı Murat, selamun aleyküm dedi. Yüzünü açtı. İhtiyar dişsiz ağzıyla gülümseyerek aleyküm selam dedi. Hacı Murat'ı tanıyarak güçsüz bacaklarının üstünde doğruldu ve ayaklarını bacanın yanında duran tahta nalınlarına sokmaya uğraştı. Ağır hareketlerle buruşuk gocuğunu kollarına geçirdi. Geri geri yürüyerek dama yaslatılmış merdivenlerden inmeye koyuldu. Hem giyiniyor hem iniyor, incecik derisi kavrulmuş, kırış kırış boynunda taşıdığı başına sürekli sallıyor ve dişsiz çenesiyle bir şeyler mırıldanıyordu. Toprağa adımını atınca hemen bütün konukseverliğiyle koşarak Hacı Murat'ın atının dizginlerini ve sağ üzengisini tuttu. Fakat Hacı Murat atak bir hareketle atından inerek onun yardımına fırsat vermedi. Hacı Murat atından indi ve biraz topallayarak sundurmanın altına girdi. Tam karşıdaki kapıdan 15 yaşlarındaki bir çocuk fırladı ve olgun, kara frenk üzümünü andıran parlak gözlerini hayretle onlara dikti. İhtiyar çocuğa, ''Camiye koş, babana haber ver.'' dedi. Hacı Murat'ın önüne geçerek toprak evin kapısını açtı. Hacı Murat adım atarken iç kapıdan çok genç olmayan, ince zayıf bir kadın çıktı. Kırmızı beşmet ve sarı bir gömlek, mavi bir şalvar giymişti. Elinde birkaç minder vardı. Kadın, ''Gelişin uğurlu ola.'' dedi. Hızla eğilerek minderleri ön duvar boyunca sıralamaya başladı. Hacı Murat, oğullarına sağlık diye karşılık verdi. Kepeneğini, tüfeğini, kılıcını çıkardı ve ihtiyara uzattı. İhtiyar tüfekle kılıcı tertemiz duvara ev sahibinin silahlarının asılı olduğu parıldayan iki büyük leğen arasındaki çivilere astı. Hacı Murat belindeki tabancayı düzeltti, kadının özenle sıraladığı minderlere yaklaştırdı, Çerkeskasının, Çerkeska, dağlıların giydikleri bele oturan bir tür kaftan. Eteklerini toplayarak minderlere ilişti. İhtiyar da tam onun karşısına çıplak ayaklarıyla bağdaş kurarak oturdu. Gözlerini kapatarak ellerini yukarı doğru açtı. Hacı Murat da aynı şeyi yaptı. Sonra ikisi de dualarını ettiler. Ellerini yüzlerine sürdüler ve sakallarını sıvazladılar. Hacı Murat ihtiyara ne haber diye sordu. İhtiyar cansız kırmızı gözlerini Hacı Murat'ın yüzüne değil göğsüne dikerek haber yok dedi. Ben kovanlarda kalıyorum. Oğlumu ziyarete geldim şimdi, o bilir. Hacı Murat ihtiyarın bildiklerini söylemeye niyeti olmadığını anlamıştı. Ama Hacı Murat'ın bu bilgilere ihtiyacı vardı. Başını usulca salladı ve başka soru sormadı. İhtiyar, iyi gitmiyor diye başladı. Tavşanlar kartallarla baş etme sevdasında. Ama kartallar birer birer hakkından geliyor onların. Daha geçen hafta adı batası Rus köpekler Miçinskilerin kuru ot tınazlarını yaktılar. İçeriye Hacı Murat'ın adamı girdi. Güçlü ayaklarıyla geniş adımlar atarak toprak zeminde yürüyordu. O da kepeneğini, tüfeğini ve kılıcını çıkarıp onların silahlarının asılı olduğu çivilere astı. Hançeri ve tabancası üzerindeydi. İhtiyar Hacı Murat'a içeri giren adamı göstererek sordu. ''Kim bu?'' Hacı Murat, ''Adamımdır, adı Eldar.'' ''Tamam.'' dedi ihtiyar. Eldar'a da keçe üzerinde Hacı Murat'ın yanında yer gösterdi. Eldar da bağdaş kurup oturdu ve sessizce koyun gibi bakan güzel gözlerini konuşan ihtiyarın yüzüne çevirdi. İhtiyar sürekli konuşuyordu. Buranın delikanlılarının geçen hafta iki askeri nasıl yakaladıklarını anlatıyordu. Birini öldürmüşler, diğerini de Veden'e, Şeyh Şamil'e yollamışlar. Hacı Murat dalgınca dinliyor, sık sık kapıya bakıyor ve dışarıdan gelen seslere kulak veriyordu. Toprak evin sundurmasının altında ayak sesleri duyuldu. Kapı gıcırtıyla açıldı ve ev sahibi içeri girdi. Gelenin adı Sado'ydu. Kırklarında kısa sakallı, uzun burunlu bir adamdı. Gözleri kendisine çağırmaya giden 15 yaşındaki oğlununki kadar parlak değildi. Çocuk babasının ardı sıra koşmuş, onunla beraber eve girmiş ve kapının yanına ilişmişti. Ayakkabılarını dışarıda çıkarmıştı. Ev sahibinin başında eski, rengi iyice atmış, tüyleri dökülmüş bir papak vardı. Siyah saçları çoktandır berber yüzü görmediği için uzamıştı. Papağını ensesine doğru itti ve Hacı Murat'ın karşısında hemen yere çömeldi. İhtiyar gibi o da gözlerini kapattı, ellerini havaya kaldırdı, duasını etti ve ellerini yüzüne sürdü. Sonra konuşmaya başladı. Şamil'den Hacı Murat'ın ölü veya diri yakalanması için buyruk geldiğini, Şamil'in adamlarının daha dün burada olduğunu, halkın Şamil'in sözünden çıkmaya korktuğunu ve çok dikkatli davranmak gerektiğini anlattı. Sado, ''Evimde benim konuğuma kimse dokunamaz.'' dedi. ''Ama dışarıda ne olur bilemem. Bunu düşünmek gerekir.'' Hacı Murat dikkatle dinliyor, hoşnut bir tavırla başını sallıyordu. Sado sözlerini bitirince, ''Pekala.'' dedi. ''Şimdi Ruslara bir mektup yollarız. Adamım götürsün ama yanına yolları bilen bir adam katalım.'' ''Kardeşim Batay'ı yollarım.'' dedi Sado ve oğluna döndü. ''Batay'a haber ver.'' Çocuk yay gibi fırladı, atik adımlarla ellerini sallayarak evden hızla çıktı. 5-10 dakika sonra Karayağız, damarları çıkmış, bacaksız bir çeçenle döndü. Yenleri lime lime olmuş sarı çerkez kası üzerinden dökülüyor gibiydi. Siyah dolakları sarkmıştı. Hacı Murat yeni gelenle selamlaştı ve hemen sordu. ''Benim adamımı Ruslara götürebilir misin?'' Bata neşeyle yanıtladı. ''Hay hay, neden olmasın? Bunu benim kadar başaracak hiçbir çeçen yok. Belki başkası da götürürüm.'' der. ''Herkes söz verir ama yüzüne gözüne bulaştırır. Ama ben yaparım.'' Hacı Murat, ''Olur.'' dedi. Sonra üç parmağını gösterdi. ''Zahmetine karşılık üç alırsın.'' dedi. Bata başıyla anladığını belirtti. Sonra da parayı önemsemediğini, Hacı Murat'a hizmet etme şerefine kavuşmak için hazır olduğunu söyledi. Dağlıların hepsi Hacı Murat'ın Rus domuzları nasıl vurduğunu bilirdi. Hacı Murat, ''Güzel.'' dedi. ''İpin iyisi uzun, sözün iyisi kısa olur.'' dedi. Bata da, ben de susayım öyleyse.'' dedi. Argun, ''Argun, Terek Nehri'nin kolu, Sunca'ya akan bir ırmak. Dönemecinde, bayırın karşısına gelen ormanın düzlüğünde iki tınaz bulunur. Bilir misin?'' ''Evet.'' Hacı Murat, ''Orada üç atlım bekliyor beni.'' dedi. ''Anladım.'' diye baş salladı Bata. ''Han Mahoma'ya sor. O ne yapılıp ne söyleneceğini bilir. Onu Rus komutanına Prens Vorontsov, General Vorontsov Kafkasya'daki hizmetinden sonra Sivastopol Savaşı'na katılmıştır. Un yanına götürürsün. Yapabilecek misin?'' ''Evet.'' ''Götürüp geri getirirsin, olur mu?'' ''Olur. Sonra da ormana dönersin. Ben de oraya geleceğim.'' ''Baş üstüne.'' dedi Bata, ayağa kalktı, kollarını göğsünde birleştirip çıktı. Bata çıkınca Hacı Murat ev sahibine, ''Gehiye, Çeçenistan'ın göbeğinde ormanlar arasında bir avul. Birini yollamak gerekiyor.'' dedi. Elini Çerkez kasındaki mermilerden birini çıkarmak için fişekliğe götürüp anlatmaya başlıyordu ki, ansızın eve giren iki kadını görünce elini hızla çekip sustu. Kadınlardan yaşlıca zayıf olanı Sado'nun karısıydı. Az önce minderleri getiren kadındı. Diğeri ise kırmızı şalvarlı, yeşil beşmetli, göğsüne gümüş paralar dizili epey genç bir kızdı. Omzu ile ince beli arasındaki kısa, kalın, sert, siyah saç örgülerinin ucunda da bir gümüş ruble vardı. Babasının ve erkek kardeşlerininkini andıran kapkara gözleri vardı ve genç, ciddi bir ifade vermeye uğraştığı yüzü neşeyle parlıyordu. Konuklarının yüzlerine bakmıyordu fakat onların varlıklarından etkilendiği anlaşılıyordu. Sado'nun karısı bir sini getirdi. Üzerinde çay, mantı, yağlı kete, peynir, çörek, yufka ve bal vardı. Genç kız da leğen, ibrik ve havlu getirmişti. Sado ve Hacı Murat, kadınlar yanlarındayken hiç konuşmadılar. Kadınlar kırmızı yumuşak terlikleriyle sessizce odada dolaşıyorlar, getirdiklerini konukların önüne koyuyorlardı. Koyun gözlü Eldar da bakışlarını ayaklarına dikmiş, kımıltısız ve sessiz duruyordu. Ama kadınların ayak sesleri duyulmaz olunca rahatça soluklandı. Hacı Murat Çerkez kasındaki fişeklerden birini aldı, barutunu boşalttı ve içinden dürülmüş bir mektup çıkarttı. Oğluma verilecek dedi mektubu gösterip. Sado cevabı nereye gönderilecek diye sordu. Sana versin, sen de bana iletirsin. Baş üstüne dedi Sado. Sado mektubu kendi Çerkez kasının fişekliğine yerleştirdi. Sonra eline ibriği alıp leğeni Hacı Murat'ın önüne koydu. Hacı Murat Beşmetli'nin kollarını sıvadı, bileklerinden yukarısı apak, dolgun, güçlü kollarını Sado'nun ibrikten döktüğü soğuk, duru suyun akışına bıraktı. Ellerine ev dokuması sert, temiz peşkirle kuruladıktan sonra sofraya oturdu. Eldar da aynı şeyi yaptı. Konuklar karınlarını doyururken Sado onların karşısında oturdu ve onlara bu ziyaret için teşekkür etti. Kapının eşiğinde oturan çocuk ışıltılı kara bakışlarını Hacı Murat'tan alamıyor, sanki babasının sözlerini onayladığını göstermek ister gibi gülümsüyordu. 24 saatten fazladır aç olmasına karşın Hacı Murat pek bir şey yemiyordu. Sadece bir dilim ekmek, peynir yemiş, hançerinin altından çıkardığı küçük bir bıçakla ekmeğine bal sürmüştü. Hacı Murat'ın balından tatmasına çok sevinen ihtiyar, ''Balımız iyidir.'' dedi. ''Hele bu yılınki her yılınkinden daha bol ve iyi.'' Hacı Murat, ''Teşekkür ederim.'' dedi ve sofradan geriye çekildi. Eldar'ın canı daha çok yemek istiyordu. Fakat o da büyüğü gibi sofradan geriye çekildi ve Hacı Murat'a leğenle ibriği getirdi. Sado Hacı Murat'ı evinde konuk ederek kendi hayatını tehlikeye attığını biliyordu. Şeyh Şamil'in Hacı Murat'la atışmasından sonra bütün Çeçen köylerine Hacı Murat'ı evinde gizleyenlerin cezasının ölüm olduğunu duyurmuşlardı. Üstelik şuna emindi ki her an bu avuldakiler de Hacı Murat'ın buraya gelişini, onun evinde olduğunu öğrenebilirler ve teslim edilmesini isteyebilirlerdi. Sado'nun bu duruma bile canı sıkılmıyor, bundan onur bile duyuyordu. Sado konuğunu korumayı, hayatı pahasına da olsa kutsal bir görev olarak kabul ederdi. Gereken biçimde hareket ettiği için çok seviniyor, kurumlanıyordu. Hacı Murat'a, ''Şu kellem omuzlarımdayken kimse evimde sana dokunamaz.'' diye yineledi. Hacı Murat, Sado'nun parlak gözlerine baktı ve söylediklerinin içten olduğuna inanarak birkaç övücü söz söyledi. ''Bahtiyar ömürlü ol.'' dedi. Sado sessizce elini göğsüne koydu ve böylece teşekkür etmiş oldu. Pencerelerin tahta perdelerini kapatıp ocağı kuru çalıyla doldurduktan sonra Sado çok keyifli ve coşkulu bir halde konuklarının yanından ayrıldı ve evin kendi ailesinin oturduğu bölmesine gitti. Kadınlar henüz yatmamışlar ve bu gece onlar da konuk odasında kalan tehlikeli adamlardan söz ediyorlardı. 2. Hacı Murat'ın gecelediği avuldan yaklaşık 15 kilometre uzaktaki Vozdvizhensky kalesinden 3 askerle bir assubay çıktı. Askerlerin sırtında yarım kürklü gocuk ve başlarında papak vardı. Dürülmüş kaputları omuzlarına çapraz asılmıştı. O zamanki Kafkasya bölgesinde görevli bütün askerler gibi dizlerinin üstüne kadar çıkan uzun çizmeler giymişlerdi. Askerler tüfek omuzda biraz yolda yürüdüler. 500 adım ilerledikten sonra yoldan ayrıldılar. Kuru yaprakları hışırdata hışırdata 20 adım sağa doğru yürüdüler ve karanlıkta bile seçilebilen simsiyah dalları kırılmış bir çınarın önünde durdular. Gizli devriyeler sürekli bu çınarın dibinde dururlardı. Askerler ormandan geçerken ağaçların tepelerinden onlarla koşar gibi ilerleyen parlak yıldızlar şimdi durmuş, kuru dallar arasında ışıldıyordu. Astsubay Panov uzun, süngüsü takılmış tüfeğini omzundan çıkarıp, ''Neyse ki ortalık kuru'' dedi. Tüfeğini şıngırdatarak ağacın gövdesine yasladı. Üç asker de aynı şeyi yaptılar. Astsubay Panov öfkeyle, ''Tamam kaybettim'' diye homurdandı. ''Ya almayı unuttum ya da yolda düştü.'' Askerlerden biri canlı ve neşeli bir sesle, ''Nedir o aradığın?'' diye sordu. ''Pipo mu? Hangi şeytan aldı kim bilir?'' ''Çubuğun yanında mı?'' diye sordu. ''Çubuk burada işte. Toprağa salsak?'' ''Olur mu ki? Hem de nasıl? Bir anda yaparız.'' Gizli devriyenin sigara içmesi yasaktı. Ama bunlar devriye kolu gibi değil de öncü görevliler gibiydi. Bütün yapacakları dağlıların daha önce yaptıkları gibi kaşla göz arasında bir top getirip kaleye ateş açmalarını engellemekti yalnızca. İşte bu nedenle Panov, kendini tütün içmek zevkinden mahrum etme gereğini duymuyordu. Neşeli askerin teklifini kabul etti. Asker cebinden bir çakı çıkardı ve toprağı kazmaya koyuldu. Kazma işini bitirince içini düzeltti ve uzun çubuğu sağlamca yerleştirdi. Sonra tütünü çukura koydu ve iyice sıkıştırdı. Pipo hazırlanmıştı. Çakmak taşı çakılınca yerde yüzü koyun yatan askerin yuvarlak yüzünü aydınlattı. Çubuğun içinden bir ıslık duyuldu ve Panov, yanan mahorka, askerlerin içtiği adi bir tütün türü, tütününün güzel kokusunu aldı. Panov ayakları üstünde doğrularak, ''Becerdin mi?'' diye sordu. ''Elbette. Yamansın ve Avdeyev, dur bakalım.'' Avdeyev kenara doğru yuvarlanarak yerini Panov'a verdi ve ağzındaki dumanı saldı. Tütünlerini içerken aralarında konuşmaya başladılar. Askerlerden biri miskin bir sesle, ''Duydunuz mu arkadaşlar? Bölük komutanı sandığa yanaşmış.'' dedi. ''Kumarda yine kaybetmiş.'' Panov, ''Geri öder.'' dedi. Avdeyev, ''Elbette iyi bir subaydır o.'' diye onayladı. Konuşmayı başlatan asker, ''İyi miyi?'' dedi karamsar bir sesle ve sürdürdü. ''Ama bence bölük onunla konuşmalı. Eğer aldıysa ne kadar aldığını, ne zaman geri vereceğini söylesin.'' Panov çubuğunu bırakarak, ''Bölüğün işi bu.'' dedi. Avdeyev de onayladı hemen. ''Topluluk başkadır.'' dedi. Durumdan memnun olmayan asker üsteledi. ''Arpa alınacak, bahara doğru postallarımız yenilenecek, para gerekli, o ise para çekiyor sürekli.'' Panov tekrarladı. ''Dedik ya, bölüğün istediği olur. Bu ilk kez olmuyor ki, aldığı gibi geri verecektir.'' O sıralar Kafkasya'daki birliklerde her bölük kendi harcamalarını seçtikleri kişilerce yönetilen kasalardan yapıyorlardı. Bölük devletten adam başına 6 ruble 50 kapik alıyordu. Bunu bölüğün ihtiyaçlarına göre harcıyordu. Lahana ekiyor, ot deriyor, arabalar alıyor, semiz bölük atlarıyla övünüyordu. Bölüğün parası bir kasadaydı. Anahtarı bölük komutanında dururdu. Kimi zaman komutanların kasadan ödünç para alması olağan karşılanırdı. Şimdi de öyle olmuştu işte. Karamsar asker Nikit'in hesap sorulması için üsteliyor. Panov ile Avdeyev ise bunu gereksiz buluyordu. Panov'dan sonra sırası gelen Nikit'in tütünü içti. Kaputunun altına girdi ve sırtını ağaca vererek oturdu. Askerler biraz sustular. Bir sessizlik çöktü ortalığa. Sadece rüzgarın başlarının üstünde yukarılarda ağaç yapraklarını hışırdattığı duyuluyordu. Derken bu aralıksız, sessiz hışırtılar arasında çakal sesleri, ince çığlıklar, hıçkırık ve kahkahalar duyuldu. Avdeyev, ''Nasıl da yırtınıyor uğursuz hayvanlar?'' dedi. Dördüncü askerin ince, hohlayan sesi yanıtladı onu. ''Suratının çarpıklığına gülüyorlar.'' Yine her şey sessizliğe büründü. Sadece ağaçların tepeleri hışırdıyordu. Yıldızlar bir görünüp bir kayboluyordu. Neşeli Avdeyev, ''Senin canının çok sıkıldığı oluyor mu?'' diye sordu Panova.